Ayrım 18.
Kendisine oldu olası korku ve gözdağı veren o bilinmeyen güce ilişkin tasarımları yok olmuştu. Yeni yaşamı kolay ve rahattı. Dümdüz akıp giden bu yaşamda ne bir düşman ne de tehlike kokusu rahatsız etmiyordu onu. Bilinçli olarak kavrayamamakla birlikte karlara karşı bir özlem uyandı içinde. Eğer hissettiklerini sözle dile getirebilseydi, bu ne bitmez tükenmez yaz mevsimi böyle diyecekti. Ama karın yokluğunu ancak bulanık bir biçimde duyabiliyordu. Yaz güneşinin sıcaklığında bunaldığı zamanlar kuzey ülkesine karşı bir türlü anlam veremediği bir özlem duyuyor, onu sürekli bir huzursuzluğa salan bu özlemin etkisiyle tüm benliği allak bullak oluyordu. Beyaz diş sevgisini yaltaklanarak göstermezdi. Kafasını efendisinin koltuk altına sokmak ve homurtusuna okşayıcı ve dokunaklı bir hava katmak dışında sevgisini hiçbir yolla açık etmiyordu. Tanrıların kahkahasına oldu olası içerlemiş, kendisine gülündüğünde kudururcasına öfkelenmiş, gururu zedelendiği için küplere binmişti hep. Gel gelelim dostça bir havayla takılarak kendisine gülen sevgili efendisine kızmak şöyle dursun, ne yapacağını şaşırıp aval aval baka kalıyordu. Böyle zamanlarda yüreğinde o eski öfkenin kabardığını ve efendisine beslediği sevgiyle çatıştığını, sevginin ağır bastığını duyuyordu. Kızmak elinden gelmediğine göre başka bir tavır takınması gerektiğini anlıyordu. O zaman kurumlu bir havayla kasılıp kabarırdı, bunu gören efendisi güldü. O kabardıkça efendisi kahkahayı basıyordu. Beyaz diş baktı ki olacak gibi değil, kurum satmaktan vazgeçti. Çenelerini iyice ayırdı, dudaklarını gerdi, gözlerine neşeyle karışık sevgi dolu bir hava yerleşti. Gülmeyi öğrenmişti artık. Efendisi onu yere devirip şakalaştığı, onunla hoplayıp zıpladığı, türlü türlü oyunlar oynadığı için zamanla muzipliklere katlanmayı da öğrendi. Böyle zamanlarda sözüm ona öfkelenmiş pozlarına bürünüyor, tüylerini kabartıp homurdanıyor, gerçekten kızıp ısıracakmışçasına yaparak diş atıyordu. Ama kendini bir an bile unutmuyordu. Bile bile ıskalayarak efendisinin canını yakmamaya özen gösteriyordu. Tokat, pençe ve homurtularla başlayan oyun gittikçe artıp doruğuna ulaşınca bir iki adım uzaklaşıp birdenbire durup bakışıyorlardı. Ve birden gülüşüyorlardı. Bu gülüş tıpkı fırtınalı bir denizde güneşin birdenbire doğuşuna benziyordu. Derken efendisi kollarını beyaz dişin boynuna ve omuzlarına doluyor, beyaz diş de sesindeki o dokunaklı ezgiyle hırıldanarak sevgisini dile getiriyordu. Efendisinin dışında hiç kimsenin kendisiyle böyle oynamasına asla göz yummuyordu. Biri çıkıp da onunla oyun oynamaya kalkışacak oldu mu hiç yüz vermiyor, kendisiyle şaka edilmeyeceğini göstermek için öfkeyle hırlayıp tüylerini kabartarak karşısındakini uyarıyordu. Gerçi efendisiyle şakalaşıp oynuyor, ona bu hakkı tanıyordu ama bu asla herkesi sevmesini, olur olmaz herkesin oyuncağı olmasını gerektirmezdi. Tüm içtenliğiyle yalnızca efendisini seviyordu. Bu nedenle de sevgisinin değerini asla ayağa düşürmek istemiyordu. Efendisi sık sık at gezintisine çıkar, beyaz diş de bu gezintilerde ona eşlik etmeyi belli başlı görevlerinden sayardı. Kuzeydeyken insanoğluna olan bağlılığını kızak çekerek hizmet etmekle göstermişti. Oysa burada kızak mızak yoktu, köpeklere yük de vurulmuyordu. Bu nedenle buradaki hizmeti atın yanı sıra koşmak biçiminde oluyordu. Gün boyu süren en uzun gezintilerde bile hiç yorulmuyordu. Kurtlara özgü koşma biçimiyle kendini hiç zorlamadan hafif ilerliyor, 20-25 kilometre yol aldıktan sonra neşeli bir kıvraklıkla atın önü sıra tıpış tıpış koşuyordu. Bu gezintiler sırasında beyaz diş duygularını dile getirmenin yeni bir yolunu daha öğrendi. Bu yeni anlatım yolu havlamaydı. Beyaz diş ömrü boyunca topu topu iki kez havladı. İlk havlayışı efendisi bindiği ata sırtından inmeden bahçe kapısını açıp kapamayı öğretirken oldu. Efendisi kapıyı kapatması için atı sayısız kez kapının yanına getirdi ama hayvan her deneyişinde ürküp geri kaçtı. At şahlandığında efendisi mahmuz vuruyor, hayvanı ön ayaklarını yere basarak art ayaklarıyla kapıyı tepmeye zorluyordu. Beyaz diş olup bitenleri gittikçe artan bir kaygıyla izliyordu. Sonunda sabrı tükendi ve atın önüne dikilip gözdağı verircesine vahşice havladı. Sonraları efendisinin de desteklediği ama hep başarısız kalan sayısız havlama girişimlerinde bulundu. Yalnız bir kez o da efendisi yokken havlayabildi. O gün efendisi çayırda dört nala at koştururken atın ayakları dibinden birdenbire bir tavşan sıçradı. Hayvan tökezleyerek yere devrildi. Bu arada efendisinin de ayağı kırılmıştı. Beyaz diş bunu görünce kudurmuşçasına atın gırtlağına saldırdı. Son anda efendisinin buyruğuyla kendini tuttu. Bacağının kırıldığını gören efendisi beyaz dişe "Haydi eve, eve dön," buyruğunu verdi. Beyaz diş ise efendisini tek başına bırakmaya yanaşmadı. Efendisinin aklına bir not yazıp onunla göndermek geldi. Ceplerinde boşu boşuna kağıt kalem aradı. Bunun üzerine yine eve gitmesi buyruğunu verdi. Beyaz diş efendisine doğru düşünceli düşünceli bir göz attı. Bir iki adım atıp koşacak oldu ama dönüp yine yanına geldi ve acıklı bir mızıltı çıkardı. Efendisi tatlı ama ağırbaşlı bir havayla konuşmaya başladı. Beyaz diş kulaklarını dikip can kulağıyla dinliyordu. "Hadi aslanım, beni dinle de eve koş. Eve gidip başıma geleni anlat. Eve git kurt. Hadi eve." Beyaz diş ev sözcüğünün ne demek olduğunu biliyordu. Öbür sözleri anlamamıştı gerçi ama eve gitmesinin istendiğini biliyordu. Geri döndü ve gönülsüzce yola koyuldu. Derken yine durakladı, gidip gitmemek arasında bocalayarak geriye baktı. "Eve git diyorum sana." Daha sert bir sesle inlenen bu buyruğu işitince boyun eğdi. Soluk soluğa ve toza toprağa bulanmış bir biçimde eve geldiğinde bütün aile akşam serinliğinde verandaya toplanmış oturuyordu. Annesi "Vidun geliyor," dedi. Çocuklar sevinçle bağıra bağıra beyaz dişin yanına koştular. Ama hayvan çocuklardan kaçınarak verandanın kıyısına koştu. Ama çocuklar koltukla veranda korkulukları arasında yolunu kestiler. Beyaz diş hırlayıp homurdanıyor, çocukların ellerinden kurtulmaya uğraşıyordu. Anneleri onlara kaygıyla bakarken, "Doğrusunu isterseniz çocuklardan yana içim içim yiyor benim," dedi. "Allah göstermesin bir gün saldırı verecek diye ödüm patlıyor." Beyaz diş vahşice homurdandı ve çocukları yere devirerek sıkıştırıldığı köşeden fırlayıp kurtuldu. Anneleri çocukları yanına çağırıp beyaz dişe ilişmemelerini tembih etti. Yargıç Scott, "Ne de olsa kurt kurttur," dedi. "Güvenmeye gelmez hiç." Ağabeyinin yokluğu sırasında beyaz dişi savunmayı üzerine alan Beth hemen söze karışarak, "İyi ama safkan bir kurt değil ki o," dedi. Yargıç Scott, "Vidun'un dediğine kulak asma sen," diye yanıtladı. "Vidun'a bakarsan hayvanda az buçuk köpek kanı varmış. Gerçekten böyle olduğunu nereden biliyor? Hem sonra şekli şema." Sözü yarıda kaldı. Beyaz diş karşısına dikilmiş, heyecanlı heyecanlı homurdanıyordu. Yargıç, "Git yat bakayım şuraya," diye emretti. Bu kez efendisinin karısına döndü beyaz diş. Entarisinin eteği dişleri arasına kıstırıp yırtarcasına asılınca kadın yaygarayı bastı. Şimdi bütün dikkatler beyaz diş üzerinde toplanmıştı. Homurdanmayı bırakıp kafasını kaldırdı, gözlerini onlara dikti. Boğazında düğümlenen sesi çıkarabilmek için tepeden tırnağa sarsılarak kıvranıyor, onca çırpınmasına karşın meramını anlatamıyordu. Vidun'un annesi, "Allah vere de kudurmuş olması," dedi. Vidun'a söyleye söyleye dilimde tüy bitti. "Az mı dedim kuzeyin soğuğuna alışmış bir hayvana buranın sıcağı iyi gelmez diye. Korktuğum başıma geldi işte." Bet, "Bana öyle geliyor ki bir şeyler söylemek istiyor bu hayvan," dedi. Aynı anda hayvanın dili çözüldü ve bir havlama sesi koptu. Vidun'un karısı gözüyle görmüşçesine emin bir havayla, "Vidun'un başına bir kaza geldi," dedi. Herkes ayağa fırladı. Beyaz diş merdivenlerden aşağı indi, arkasından gelmeleri için vırt zırt dönüp geriye bakıyordu. Ömründe ikinci ve son kez havlamış, derdini anlatmıştı. Bu olaydan sonra tüm Sierra Vista halkının gönlünü fethetti. Hatta kolunu paraladığı seyis bile beyaz diş için kurt da olsa akıllı bir hayvan diyordu. Yargıç Scott'a gelince o hala eski düşüncesinde ayak duruyor, ansiklopediler, türlü türlü kitaplar karıştırarak bir takım sayısal veriler ve bilgilerle bu görüşünü kanıtlamaya uğraşıyordu. Güneş içinde yüzen Santa Clara Vadisi'nde günler akıp gidiyordu. Günler kısalırken beyaz diş ikinci kışına başladı. Tam bu sırada garip bir şey keşfetmişti. Colin'in dişleri nedense hiç de eskisi gibi keskin gelmiyordu ona. Kendisiyle dalaşırken canını yakmıyor, sanki oyun oynuyormuşçasına cilve yapıyordu. Bu dişi köpeğin bir zamanlar dünyayı ona zindan ettiğini unutmuş gitmişti. Koli çevresinde dört dönüp cilveli cilveli fink atarken o da eşlik etmeye başladı. Oyuna katılırken bazen kendini gülünç duruma düşürdüğü bile oluyordu. Bir gün Koli onu baştan çıkarıp evin arkasındaki çayırlığa, oradan da ormanın içlerine sürükledi. Oysa beyaz diş o gün öğleden sonra efendisiyle at gezintisine çıkacağını biliyordu. Sırtına eğer vurulan at kapıda hazır bekliyordu. Beyaz diş bocalıyordu. Benliğinin derinliklerinde öğrendiği yasalardan, kendisini yoğuran adetlerden, hatta efendisine duygu, sevgiden ve kendi hayatını yaşama isteğinden bile daha ağır basan güçlü bir duygu vardı. Koli bu duraksama anında yanına gelip yeniden sırnaştı ve yine koşmaya başladı. Bunun üzerine beyaz diş döndü ve dişinin ardına takıldı. O gün efendisi at gezintisine yalnız çıktı. Beyaz diş ise tıpkı yıllar öncesinde kuzeyin ıssız ormanlarında tek gözün anası Kişe'nin yanı sıra koşması gibi Koli'nin yanında koşuyordu. Uyuyan kurt. O günlerde gazeteler San Quentin hapishanesinden kaçan azılı bir mahkumu yaza yaza bitiremiyorlardı. Kana susamış bir adamdı bu. Daha doğuştan feleğin sillesini yemiş, yapıldığı çamuru biçimlendirirken toplum ona acımasız davranmıştı. Toplumun elleri kabaydı ve adam da kaba saba biri olup çıkmıştı. Canavardan farksızdı şimdi. Evet, insan kılığında bir canavardı. Daha doğrusu yırtıcı, hunhar bir canavar. San Quentin hapishanesinde yatmakla uslanmamıştı. Ceza meza vız geliyor, bildiğinden şaşmıyordu. Son nefesine dek delice kavga edebilirdi ama dövüle sövüle yaşamaya katlanamıyordu. Azgınlaştıkça azgınlaşıyor, toplum da ona karşı daha amansız bir tutum takınıyordu. Bunun sonucunda daha azgın, daha kudurgan bir yaratık olup çıkmıştı. Deli gömleği, açlık, dayak, bütün bunlar Jim Hall'i yola getirecek türden cezalar değildi. Çünkü kendini bildi bileli itilmiş kakılmış, kıyasıya cezalar görmüştü. San Francisco'nun kenar mahallelerinden birinde henüz küçük bir çocukken, yani toplumun elinde istenilen biçime girebilecek yumuşak bir maya yığınından ibaret olduğu günlerde yine aynı tür davranışlarla karşı karşıya kalmıştı. Tutukluluğunun 3. yılında tıpkı kendisi gibi canavar ruhlu bir gardiyanın eline düştü. Gardiyan Jim'e tırnağını taktı, yapmadığı kötülüğü bırakmadı. Ona olmadık karalar çaldı, işkence etti. Gardiyanın belinde bir tabancası, elinde ise bir anahtar destesi vardı. Oysa Jim Hall'ın çıplak ellerinden ve dişlerinden gayrı hiçbir silahı yoktu. Bir gün gardiyanın üstüne çullandı ve tıpkı yırtıcı bir canavar gibi dişiyle tırnağıyla parçaladı adamı. O günden sonra Jim Hall'i tek başına azılı suçlular hücresine tıktılar. 3 yıl kaldı bu hücrede. Zindanın tabanı, duvarları demirdendi. Dışarı çıkmasına bir an bile izin verilmiyordu. 3 yıl boyunca ne gökyüzünü gördü ne güneşi. Bu karanlıkta gecesi gündüzüne karışmıştı. Demirden bir mezara diri diri gömülmüştü sanki. Ne bir insan yüzü görüyor ne de birisiyle iki çift laf edebiliyordu. Yemeğini kapı altındaki küçük bir delikten içeri sürdüklerinde vahşi bir hayvan gibi homur homur homurdanıyordu. Her şeye düşman kesilmiş, içini nefret bürümüştü. Günler geceler boyunca haykırarak ateş püskürdü. Kimi zaman da haftalarca aylarca kabuğuna çekilir, ağzını bıçak açmazdı. Gözünü kan bürümüş azgın bir canavardı Jim Hall. Ve bir gece olanlar oldu, Jim Hall kaçtı. Hapishane müdürü böyle bir şeyin olanaksızlığından dem vururdu ama hücre bomboştu işte. İçeride yalnızca gardiyanın cesedi yatıyordu. Hapishanenin dış duvarından kaçmadan önce yoluna çıkan 2 gardiyanı daha öldürmüştü. Ses çıkmasın diye elleriyle boğmuştu adamları. Ölenlerin silahlarını almış ve kayıplara karışmıştı. Toplumun silahlı güçlerince her yerde fellik fellik aranıyordu. Yakalanması için altın olarak ödenmek üzere yüklüce bir ödül konuldu başına. Para canlısı çiftçiler silahlarını kaptıkları gibi insan avına çıktılar. Kaçağın kanını dökmekle ya da bir borç ödenecek ya da oğullarını üniversiteye yollayacaklardı. Ayrıca iyi niyetli bir takım yurttaşlar da silaha sarılıp Jim Hall'in ardına düştü. Peşine av köpekleri salınmıştı. Toplumun paralı dövüş hayvanları telefon, telgraf ve özel trenlerle ortalığın altını üstüne getiriyor, her yerde kaçağı arıyorlardı. Kimi zaman onu kıstırdıkları da olmuyor değildi. O zaman canla başla dövüşenler olduğu gibi pabucun pahalı olduğunu görünce olup bitenleri ertesi günü sabah kahvaltılarını yaparken gazetelerden öğrenmek üzere sıvışanlar da oluyordu. Çatışma sırasında ölen ya da yaralananlar arabalarla sağlık merkezlerine götürülüyor, yerlerine insan avına meraklı başka gönüllüler getiriliyordu.